Ayrım 3. Göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagergrund, sayfa 31, 3. bölüm, 12 Haziran. Lisbeth Salander Alvar Olsen'i dikkatle inceledi. Tetikte olduğu açıktı, uzun, sağlam yapılı biriydi. Copu, biber spreyi ve kemerinde alarm düğmesi vardı. Etkisiz hale getirilmenin utancını yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceği kesindi. Yalnız Lisbeth onun zayıf yanlarını biliyordu. Herkes gibi onun da zayıf yanları vardı. Üstelik suçluluk duygusuyla kıvranıyordu. Utanma duygusunu da kaybetmemişti. Bundan faydalanılabilirdi. Onu alt edip üzerinde baskı kurabilirdi. Alvar Olsen hak ettiğini bulacaktı. Adamın bütün bedenini dikkatle gözden geçirdi, karnına baktı. Darbe için ideal bir yer değildi. Sert ve kaslıydı. Lanet olası bir çamaşır tahtasına benziyordu. Fakat böylesi karınların da müdafasız kaldığı anlar vardı, bekledi ve ödülünü aldı. Alvar şaşkınlıktan ya da başka bir nedenle derin bir nefes verdi. İşte tam o anda bütün nefesini dışarı verdiği, bedeninin kontrolden çıktığı, savunmasız kaldığı anda Lisbeth adamın solar plexusuna sağlam iki yumruk indirdi. Sert isabetli yumruklar, sonra Alvar'ın omzunda boks antrenörü Obinze'den öğrendiği bir yeri nişan aldı. Acımasız bir darbe indirdi. Başardığını hemen anladı. Alvar'ın omzu yerinden çıkmıştı. İki büklüm oldu, nefesi kesilmişti. Çığlık bile atamıyor, ayakta kalmaya çabalıyordu. Bir iki saniye direndi, sonra pes etti, yanlamasına yere yığıldı. Beton zemine çarptığında boğuk bir ses çıktı. Lisbeth bir adım yaklaştı, alarm düğmesine basmak gibi aptalca bir şey yapsın istemiyordu. Sus dedi, gereksiz bir uyarıydı. Alvar'ın çıt çıkaracak hali yoktu, nefessiz kalmıştı. Omzunda dehşet veren bir acı vardı, gözünün önünde yıldızlar uçuşuyordu. ''Eğer akıllı uslu durur da kemerine dokunmazsan başka darbe almazsın.'' dedi Salander. Adamın elindeki kağıtları çekip aldı. Alvar uzaktan sesler duyar gibiydi. Yan hücredeki televizyondan mı geliyordu? Yoksa koridora meslektaşları girmişti, onlar mı konuşuyordu anlayamadı. Kendinde değildi. ''Bir şey yapabilir miyim?'' diye düşündü. Sonra bağırarak yardım çağırmak geldi aklına. Çektiği acı sağlıklı düşünmesini engelliyordu. Salander'i bulanık görüyordu. Çaresizdi, korkuyordu. Parmakları herhalde kemerindeki alarm düğmesine gitmişti. İsteyerek yaptığı bir şey değil, bir tür refleksti. Ama düğmeye basamadı. Karnına yeni bir darbe yedi, fetüs pozisyonunda kıvrıldı. ''Gördün mü?'' dedi Salander alçak sesle. ''Hiç iyi bir fikir değil. Biliyor musun, gerçekten canını acıtmak istemiyorum.'' Bir zamanlar küçük bir kahramandın değil mi? Anneni mi kurtarmıştın? Böyle bir şeyler duydum. Ama şimdi bölümün cehennem gibi. Daha biraz önce Fariye Kazi'yi kendi kaderine terk ettin. Bak, bu konuda seni uyarıyorum. Bu davranışın hiç hoşuma gitmiyor. Alvar itiraz edecek halde değildi. Bu kız yeterince çekti. Artık buna bir son vermek gerek diye devam etti Lisbeth. Alvar başını salladı. Niye böyle yaptığını bilmiyordu. Harika. ''Bak daha şimdiden anlaştık.'' dedi Lisbeth. ''Gazetelerin hakkımda yazdıklarını okudun mu?'' Alvar yine başını salladı, ellerini kemerinden uzaklaştırmıştı. ''Güzel, hiçbir şeyden çekinmediğimi biliyorsundur o zaman, hem de hiç. Belki bir anlaşma yapabiliriz, sen ve ben.'' ''Ne?'' diyebildi Alvar. ''Bu bölümde düzeni sağlamana yardımcı olacağım. Benito ile şakşakçıları Fariye Kazi'ye yaklaşamayacaklar bile. Karşılığında bana bilgisayar kullanma imkanı vereceksin.'' ''Asla. Sen...'' Alvar soluk aldı. ''Bana saldırdın. Başım belada.'' ''Asıl senin başın belada.'' dedi Lisbeth. ''İnsanlara eziyet edilirken serçe parmağını bile oynatamıyorsun. Bunun nasıl bir skandal olduğunu biliyor musun? Ceza infaz kurumunun gururu, Mussolini bozuntusunun oyuncağı olmuş.'' ''Ama...'' diye itiraz edecek oldu Alvar. ''Ama yok. Durumu düzeltmene yardım edeceğim. Yalnız önce sen internete bağlanabileceğin bir bilgisayar bulacaksın.'' ''Hayatta olmaz.'' dedi Alvar. Sert adam havaları takınmaya çalıştı. ''Koridorun her tarafında kameralar var. Senin işin bitti.'' ''Öyleyse ikimizin de işi bitti. Benim için hava hoş.'' dedi Lisbeth. Alvar'ın aklına birden Mikael Blomqvist geldi. Salander bu bölüme getirildikten sonra Mikael Blomqvist kısa aralıklarla iki ya da üç defa ziyaretine gelmişti. Alvar Blomqvist'in cezaevinde olanları araştırıp kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmasını istemezdi. Ne yapmalıydı? Kafası karmakarışıktı. Benito'nun bölümde kontrolü ele geçirdiği, basının diline düşerse olacakları hayal bile edemiyordu. Çektiği acıdan sağlıklı düşünemiyordu. Omzuna, karnına dokundu, sözlerinin varacağı yeri hesaplamadan konuştu. ''Sana bir şey garanti edemem.'' ''Ben de edemem.'' dedi Lisbet. ''Haydi gidelim, ayağa kalk.'' ''Yönetim bölümünde kesinlikle bir personele rastlarız.'' dedi Alvar. ''Bir şey buluruz artık. Sen ve ben şu IQ testiyle iyi bir başlangıç yaptık ya.'' Alvar ayağa kalktı, olduğu yerde sallandı. Tavan lambası etrafında dans eder gibiydi, midesi bulandı. ''Bekle biraz, ben...'' Lisbet dik durmasına yardım etti, şeklini şemailini düzeltir gibi parmaklarıyla adamın saçını taradı. Arkasından bir darbe daha indirdi, Alvar'ın ödü koptu. Ama Lisbet bu defa canını acıtmak için vurmamıştı, omzunu yerine oturtmuştu. Alvar o bayıltıcı acıdan kurtuldu. ''Haydi bakalım.'' dedi Lisbet. Alvar bir kez daha bağırarak yardım istemeyi, alarm düğmesine basmayı geçirdi aklından. Ona copla vurabilir, biber spreyi de etkisiz hale getirebilirdi. Ama sonunda Lisbet'in dediğini yaptı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi koridora çıktılar. Alvar kimseyle karşılaşmamayı umarak çip anahtarıyla güvenlik kapısını açtı ama Harriet'le karşılaştılar. Harriet Benito'nun mu yoksa hapishane yönetiminin mi yanında yer aldığı belli olmayan, liyakat düşkünü kaypak bir kadındı. Alvar bazen kadının iki tarafı da idare ettiğini, durumu tartıp kendisi için hangi taraf faydalıysa oraya yakın durduğunu düşünüyordu. ''Merhaba.'' dedi Alvar. Harriet saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Dudaklarının ve gözlerinin kenarında gergin çizgiler vardı. Alvar'ın onu çekici bulduğu günler çok gerilerde kalmıştı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu Harriet. Alvar her ne kadar Harriet'in şefi olsa da sorgulayıcı bakışlarına aldırmazlık edemedi. ''Biz mi şey yapacağız?'' diye mırıldandı. Aklına şu test işinden başka bir şey gelmedi ama bunun işe yaramayacağını biliyordu. ''Salander'in avukatına telefon açacağız.'' dedi. Alvar havasına bakarak Harriet'in inanmadığını hissetti. Ayrıca yüzünün solgun, bakışlarının bulanık olduğunu görüyordu herhalde kadın. Bu hale düşmektense yere kapaklanıp yardım istese daha iyiydi. Fakat kendisinin de şaşırdığı otoriter bir tonla ekledi. ''Avukatı yarın sabah Jakarta'ya uçuyor.'' Jakarta'nın aklına nereden geldiğini bilmiyordu. Herhalde somut, sahici bir izlenim bırakmak istemişti. ''Hım, anlıyorum.'' dedi Harriet mevkisine uygun bir ifadeyle yanlarından ayrıldı. Harriet'in gözden kaybolmasını bekleyip Alvar'ın ofisine gittiler. Alvar'ın odası kutsal bir mekandı. Kapıları her zaman kapalıydı. O odaya hiçbir mahkum giremezdi. Oradan telefon açılması kesinlikle yasaktı. Ama işte oraya gidiyorlardı. Alvar'ın belki şansına ya da şanssızlığına gözlem merkezindeki nöbetçiler hücre kapıları kapandıktan sonra personel bölümüne geçtiklerini görmüş, çoktan harekete geçmişlerdi. Neler olduğunu öğrenmek için gelmeleri an meselesiydi. Her halükarda iyi bir durum değildi. Alvar bir şey yapmalıydı. Parmakları kemerine gitti ama alarm düğmesine basmadı. Çok utanıyordu. Belki Lisbeth'ten istemeden etkilenmiş, ne yapacağını merak ediyordu. Odanın kapısını açıp Lisbeth'i içeri soktu. Birden odadaki her şey çok zavallı göründü gözüne. Acınacak haldeydi. Lisbeth'in anasının kuzusu muamelesi yaptığını hatırladığında daha güçlü hissetti bunu. Panoda annesinin büyük fotoğrafları vardı. Kızının fotoğraflarından bile daha büyük fotoğraflar. Onları çoktan kaldırmalı, pılısını pırtısını toplayıp istifa etmeli ve bir daha mahpushaneye adım atmamalıydı. Ama odada dikiliyordu işte. Lisbeth Salander'in karanlık, kararlı bakışları altında kapıyı kapattı. ''Bir sorun var.'' dedi Lisbeth.
''Ne?''
''Sen.''
''Benimle ne sorunum var?''
''Eğer seni dışarıya bırakırsam alarm verirsin. Burada kalırsan ne yaptığımı görürsün. İkisi de iyi değil.''
''Yasa dışı bir şey mi yapacaksın?''
''Öyle.'' dedi Lisbeth. Alvar tekrar bir şey yapmayı düşündü. Bu kız gerçekten de zır deliydi.
Lisbeth üçüncü ya da dördüncü defa solar plexusuna vurdu. Alvar bir kez daha çöktü, nefessiz kaldı. Yeni darbeler bekledi. Lisbeth Salander eğildi, Alvar'ın kemerini yıldırım hızıyla çözüp çıkarttı, masanın üzerine koydu. Alvar bütün acısına rağmen doğruldu, Lisbeth'e öfkeyle baktı. Birbirlerinin üzerine atılıp kavgaya tutuşacak gibiydiler. Ancak Lisbeth Salander bakışlarını panoya çevirerek Alvar'ı bir kez daha tereddüte düşürdü.
''Şu fotoğraftaki kurtardığın anneciğin mi?''
Alvar cevap vermedi. ''Hala üzerine atılsam mı?'' diye düşünüyordu.
''Annen mi?'' diye tekrarladı Lisbeth. Alvar başını salladı. ''Öldü mü?''
''Evet.''
''Senin için çok önemli değil mi?''
''Evet.''
''O zaman anlarsın, bazı bilgilere ulaşmam gerek. Bunu yapmama müsaade edeceksin.''
''Niçin edecekmişim?''
''Çünkü yeterince ileri gittin. Karşılığında Benito'yu ezmene yardım edeceğim.''
''O kadın çok acımasız.''
''Ben de acımasızım.'' dedi Lisbeth.
Lisbeth bir konuda haklıydı. Bu iş yeterince ileri gitmişti. Alvar Lisbeth'i odasına sokmuş, meslektaşına yalan söylemişti. Daha fazla kaybedeceği bir şey yoktu. Lisbeth bilgisayarın şifresini istediğinde ikiletmeden verdi. Lisbeth'in ellerine dikti gözünü. Gittikçe daha çok büyülenerek baktı. Parmakları tuşların üzerinde şaşırtıcı bir hızla dolaşıyordu. İlk başta önemli bir şey yoktu. Uppsala'daki değişik internet sitelerinde geziniyordu. Üniversite hastanesinin ve üniversitesinin internet sitelerine girdi. Uzun süre bir plandan yoksunmuş gibi siteden siteye dolaştı. Göze eski zamanlara ait bir şeymiş gibi görünen bir isimde, Tıbbi Genetik Enstitüsü durdu, birkaç komut girdi. Ekran bütünüyle karardı. Lisbeth bir süre hiçbir şey yapmadan bekledi, kımıldamıyordu. Derin bir nefes aldı, parmakları tereddüt etti. Çok zor bir parçayı çalmaya hazırlanan bir piyaniste benziyordu. Sonra şaşırtıcı bir hızla harekete geçti. Karanlık ekranda beyaz rakamlar, harfler belirdi. Hemen arkasından bilgisayar kendi kendine çalışmaya başladı. Ekranda işaretler, anlaşılmaz program kodları ve komutlar aktı. Alvar yalnızca birkaç İngilizce sözcük ayırt edebildi. Connecting database, search, query ve response. Ardından biraz endişe verici bir sözcük geldi. Bypassing security. Lisbeth bir süre parmaklarını masaya vurarak sabırsızca bekledi, küfretti. Sıçtığımın. Bir pencere belirdi. Access denied. Tekrar tekrar denedi ve birden bir şey oldu. Bir dalgalanma, içeriye doğru bir hareket, renk parçaları, sonra yeşil harfler ışıdı. Access granted. Hemen arkasından Alvar'ın aklının ucundan bile geçiremeyeceği şeyler olmaya başladı. Lisbeth bir solucan deliğinin içine çekildi ve internet çağından çok önceki bir zamana aitmiş gibi görünen siber dünyalara girdi. Taranmış eski dokümanların daktilo ya da tükenmez kalemle yazılmış isim listelerinin önünden geçti. Altlarında sayı ve not sütunları vardı. Bazıları test sonuçlarına ve değerlendirmelerine benziyordu. Bazı belgelerin üzerine gizli damgası vurulmuştu. Alvar Lisbeth adını ve başkalarının adlarını gördü. Bir sürü de rapor vardı. Lisbeth bilgisayarı gizli arşivlerde, kilitli mahzenlerde dolaşan sessiz bir yılana çevirmişti adeta. Saatlerce uğraştı, köşe bucak her yeri kontrol etti. Alvar Lisbeth'in ne yaptığını hala anlayamamıştı. Bildiği tek şey her ne arıyorsa bulamadığıydı. Beden dilinden, homurdanmalarından anlıyordu bunu. Lisbeth 4,5 saat sonra pes etti. Alvar rahat bir nefes aldı. Tuvalete gitmesi gerekiyordu. Eve gitmesi, teyzesinden nöbeti devralması, Vilda'ya bakması, uyuyup dünyayı unutması gerekiyordu. Ama Lisbeth kımıldamamasını ve çenesini kapatmasını istedi. Yapması gereken bir şey daha vardı. Ekranı bir kez daha karartıp tekrar başlattı, yeni komutlar yazdı. Alvar dehşetle Lisbeth'in hapishanenin bilgisayar sistemine girdiğini gördü. ''Yapma'' dedi.
''Hapishane müdürünü sevmiyorsun değil mi?''
''Seni ilgilendirmez.''
''Ben de sevmiyorum'' dedi Lisbeth. Alvar'ın görmek istemediği bir şey yaptı.
Hapishane müdürü Richard Fager'in e-postalarına, dosyalarına girip okudu. Alvar engel olmaya kalkmadı. Yalnızca müdürden nefret ettiği ve zaten yeterince ileri gittikleri için değil, Lisbeth'in bilgisayarla ilişkisiydi onu engelleyen. Bilgisayarı bedeninin bir uzantısı gibi kullanıyor, onu bir virtüöz gibi idare ediyordu. Alvar'a güven veriyordu. Belki akıllı bir davranış değildi, bilemiyordu. Ama Lisbeth'in devam etmesine, yeni saldırılar yapmasına ses çıkartmadı. Ekran bir kez daha karardı, sonra tekrar o yazı göründü. Access granted. Bu da neydi? Ekranda güvenlik koridoru belirdi. Hala sakindi ve karanlıktı. Lisbeth aynı şeyleri sanki uzatmak istermişçesine film gibi defalarca başa aldı. Alvar uzun süre elleri dizlerinde oturdu, gözlerini kapattı. Bu ızdırap artık son bulsun istiyordu. Beklediği şey 01.52'de oldu. Lisbeth ayağa kalktı. Teşekkür ederim diye mırıldandı. Alvar ne yaptığını sormadan onu güvenlik kapılarından geçirip hücresine kadar eşlik etti, iyi geceler diledi. Sonra evine gitti. Gözünü uyku tutmadı. Yalnızca sabaha karşı kısa bir süre daldı. Rüyasında Benito'yu ve hançerlerini gördü. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.